Ayrım 6.
Peki Sullivan, Jimmy saçını kestirmiş diye fısıldadı. Jimmy bir futbol antrenörüyle yapılan söyleşiyi izliyorduk. Öyle mi? Ne iyi dedi. Yok, beni dinle. Gerçekten söylediği gibi biri değil. Kapıdan girerken gördüm. Tanıyamazsın. En az 20 yaş gençleşmiş. Ne güzel dedi Jimmy. Televizyonun sesini biraz daha yükselterek. Peggy uzaktan kumandayı alıp sesi biraz kıstı. Biraz saygılı ol. Kadının parasını alıyoruz. Üstüne üstlük bir de sağır etmeye hakkımız yok. Tamam tamam. Öyleyse sen de biraz sus. Peggy suratını asarak oturuyordu. Bu Signora denen kadın gerçekten tuhaftı. Göründüğü kadar basit olsaydı bugüne kadar hayatını sürdüremezdi diye düşündü. O kadar parasız olan biri böyle pahalı bir yerde saçlarını kestiremezdi. Peggy esrarlı durumlardan nefret ederdi. Karşı karşıya bulundukları duruma ise en azından sır dolu denirdi. Yatak örtümü yanıma alırsam kusura bakmayın. Evin eşyalarını götürdüğümü düşünmenizi istemem diye açıklama yapıyordu Signora ertesi sabah kahvaltıda. İnsanları şaşırtıyorum. Onlara elimden neler geldiğini göstermem gerek. Saçlarımı elemanlarına deneyim kazandırmak için gönüllü arayan bir kuaförde kestirdim. Eskisi kadar garip görünmüyorum, değil mi? Çok yakışmış Signora dedi Jimmy Sullivan. Çok pahalı durdu kesin dedi Peggy onaylayan bir ifadeyle. Boyalı mı diye sordu Jerry merakla. Hayır, sadece kına sürdüm. Ama saçlarımın rengini çok olağan dışı buldular. Vahşi bir hayvan gibi dediler diye yanıtladı Signora. Ne Jerry'nin sorularına ne de genç kuaförlerin söylediklerine alınmıştı. Görenlerin el işlerinden öylesine etkilenmeleri, şehir adlarıyla çiçeklerin iç içe yerleştirişine hayranlıklarını ifade etmeleri onu mutlu etmişti ama iş veren yoktu. Adını ve adresini alıp dosyalayacaklarını söylediler. Oturduğu yerin adresini duyunca şaşırıyorlardı. Sanki daha şık bir mahallede oturması gerekiyormuş gibi. Bugün de diğer günler gibi her yerden geri çevrildiği bir gün olmuştu. Ama bu kez biraz daha nezaket ve daha az şaşkınlıkla yapmışlardı. Gittiği modacılar, butikler ve iki tiyatro grubu el işlerini hayranlık ve ilgiyle izlemişlerdi. Daha yükseği hedefleyin diyen Suzy haklıydı. Sicilya'nın bir köyünde yaşadığı onca yıl yaptığı gibi rehberlik yapmayı ve öğretmen olmayı düşünmeye cesaret edebilir miydi? Akşamları Jerry ile konuşmaya adet edinmişti. Her akşam gelip kapısını vurur ve meşgul musunuz Signora diye sorardı. Hayır değilim, içeri gir Jerry. Konuşacak birinin olması hoşuma gidiyor. Aşağı gelebilirsiniz, bizimkiler bir şey demezler. Yok hayır, ben sadece bir oda kiraladım. Benden hoşnut olmalarını isterim, tepelerine binmek değil. Neler yapıyorsunuz bayan Signora? Bir butik için bebek elbiseleri yapıyorum. 4 tane alacaklarını söylediler. Kumaşı kendi paramla aldığım için güzel elbiseler yapmak zorundayım. Beğenip almazlarsa kötü olur. Fakir misiniz bayan Signora? Tam olarak değil ama fazla param yok. Son derece doğal ve mantıklı bir yanıttı. Jerry yeterince tatmin olmuştu. Ev ödevlerini neden buraya getirmiyorsun Jerry dedi Signora. Hem bana arkadaşlık etmiş olursun hem de gerektiğinde sana yardım ederim. Mayıs boyunca oturdular ve iştenlikle konuştular. Jerry yanlış anlamış gibi 4 yerine 5 elbise yapmasını da önerdi. Jerry'nin fikri mükemmeldi. Elbiselerin 5'ini de almıştı dükkan sahibi. Signora Jerry'nin ödevlerine büyük ilgi gösteriyordu. O şiiri bir kez daha oku bana. Bakalım ne demek istiyor. Ama bu çok eski bir şiir Signora. Yine de bir anlamı vardır. Gel birlikte düşünelim. İkisi birlikte şiir okuyorlardı. 9 fasulyem olacak. Neden 9 tane istiyor acaba? Yaşlı şairin teki Signora bence ne istediğini kendi de bilmiyordu. Ve yalnızca arı sesleriyle yaşamak. Düşün bir kere Jerry, sadece arı sesleri duymak istiyor. Kentin gürültüsünden hiç hoşlanmıyor. Yaşlı olduğu için dedi Jerry. Kim yaşlı? Hiç şiirleri yazan adam. Yavaş yavaş Jerry'nin her şeyle ilgilenmesini sağlamayı başarmıştı. Kendi belleği zayıflamış gibi davranıyordu. Bir taraftan dikiş dikiyor, bir taraftan da aynı şeyi birkaç kez tekrarlamasını istiyordu. Jerry Sullivan böylelikle farkında olmadan şiir ezberliyor, kompozisyon yazıyor, matematik problemlerini çözüyordu. Tüm konuların arasında ilgisini biraz olsun çeken coğrafyaydı. Bunun nedeni Bay O'Brien adındaki öğretmendi. Müthiş bir öğretmen olmalıydı. Bay O'Brien nehir yataklarını, toprak katmanlarını, erozyonu anlatıyor, sonra da öğrencilerin bu konuları bilmesi gerektiğini bekliyordu. Oysa diyor öğretmenlerin böyle bir beklentileri yoktu. Aralarındaki önemli bir fark buydu. Gelecek yıl müdür olacak dedi Jerry. Ya Mountain View'dakiler bundan memnun mu? Evet sanırım. Yaşlı Walsh boktan biriydi. Ne dediğini anlamaz gibi yüzüne baktı. Bunu yaptığında hep aynı sonuç alıyordu. Bay Walsh canım şu yaşlı müdür. O kadar iyi bir müdür değildi de. Ha, şimdi anladım. Suzy, Jerry'nin konuşmasının çok değiştiğini, artık küfretmediğini anlatmıştı Signora'ya. Ayrıca okuldaki hocalarından biri ödevlerini çok daha iyi yaptığını söylemişti. Suzy, size para vermeliler demişti. Özel bir öğretmenden ne farkınız var? Öğretmen olarak iş bulamamanız çok yazık. Annem perşembe günü beni çaya davet etti. Seninle tanışmam için dedi Signora. Jerry'nin öğretmeni de geliyor sanırım. Bana kalırsa annen destek istiyor. Tony O'Brien çapkının tekidir. Kaç hikayesini biliyorum. Onun için dikkatli olun Signora. Bu yeni saçlarınızla sizden hoşlanacağı kesin. Bundan sonra artık hiçbir erkeğe ilgi duymayacağım. Bu sözleri büyük bir sadelikle söylemişti. Sonra ben de aynı şeyi söylemiştim. Ama yeniden ilgilenmeye başladım dedi Suzy. Perşembe günkü çay daveti tedirgin bir havada başladı. Peggy Sullivan doğal bir ev sahibesi değildi. Bu yüzden konuşmaları Signora yönetmeye başladı. Rüya gibi yumuşak bir sesle İrlanda'da gözlemlediği değişiklikleri ve ülkenin nasıl iyiye gittiğini anlatıyordu. Okullar ne kadar neşeli ve aydınlık. Jerry de bana coğrafya dersinde ele aldığınız projelerden söz ediyor. Ben okuldayken böyle şeyler söz konusu değildi. Bu konuşmalar buzları eritti. Peggy Sullivan öğretmenin ziyaretinin altında oğluyla ilgili şikayetler listesi yattığını sanıyordu. Kızı ile Signora'nın böylesine anlaşacaklarını hiç ummamıştı. Ne de Jerry'nin Bay O'Brien'a sokak isimleriyle ilgili bir çalışma yaptığını, bu yöredeki sokak adlarının nedenlerini araştırdığını söylemesini bekliyordu. Biraz sonra Jimmy de gelmişti. Signora da Jerry'nin Jimmy gibi kenti iyi bilen bir babası olduğu için çok şanslı olduğunu söyleyerek babasının tüm haritalardan daha faydalı olacağını eklemişti. Normal bir aile gibi konuşuyorlardı. Tony O'Brien'ın ziyaret ettiği ailelerin çoğunluğundan daha nazik ve terbiyeliydiler. Bugüne kadar Jerry Sullivan'ı ümitsizler grubunda görüyordu. Evi hakimiyetine alan bu acayip, kimseye benzemeyen kadın demek ki çocuğu da olumlu biçimde etkilemişti. İtalya'da o kadar uzun zaman kaldığınıza göre o ülkeyi çok sevmiş olmalısınız. Evet, çok çok sevdim. Ben hiç İtalya'ya gitmedim. Ama okuldan bir arkadaşım, Adam Dune adında bir öğretmen, bıraksanız İtalya'yı yer içer, durmadan anlatacak kadar sever. Bay Dune, Latince öğretmeni dedi Jerry sıkıntılı bir sesle. Latince mi? Sen de Latince öğrenebilirsin Jerry dedi Signora yüzü parlayarak. Yok canım, Latince akıllılar için, üniversiteye gidip doktor avukat olacaklar için. Hayır bu doğru değil dedi Signora ile Tony O'Brien bir ağızdan. Lütfen buyurun dedi Tony Signora'ya söz vererek. Ben Latince öğrenmediğim için çok pişmanım. Fransızcanın, İtalyancanın, İspanyolcanın kökü Latince. İnsan bir sözcüğün Latince kökünü bilirse nereden geldiğini anlar. Tony O'Brien, Tanrım, Adam Dune'la tanışmanız lazım. O da yıllardır aynı şeyi söyler. Ben gençlerin Latince öğrenmelerini mantıklı bir dil olduğu için çok uygun görüyorum. Bulmaca gibi bir şey. Onları düşünmeye zorlayan bir uğraş. Telefuzunuzdan da zorluk olmayan bir dil. Bay O'Brien gittiğinde hepsi bir ağızdan konuşmaya başladılar. Signora, Suzy'nin eve daha sık gelmeye başlayacağını sezmişti. Belki eskisi gibi babasından kaçmaya gerek duymayacaktı. Ne olmuşsa olmuş, bazı şeyler iyiye doğru gitmeye başlamıştı. Signora ile Brenda yürüyüş yapmak için St. Stephen's Green'de buluştular. Brenda ördeklere bayat ekmek getirmişti. İkisi de güneşin altında keyifli ördekleri besliyorlardı. Her ay anneni ziyaret ettiğimi biliyorsun. Geri döndüğünü söylemem gerekir mi? Diye sordu Brenda. Sen ne diyorsun? Bence hayır. Ama gidip onunla oturman hala korktuğum için böyle diyorum. Demek beni hiç tanımıyorsun. Gerektiğinde çok katı olabilirim. Annemi insan olarak seviyor musun? Doğruyu söyle. Hayır, çok sevdiğim biri değil. Önceleri senin hatrın için gidiyordum. Ama kapana tutuldum, ona acımaya başladım. Rita'dan, Helen'den, o feci gelinlerden o kadar şikayetçiydi ki. Gidip annemi göreceğim. Benim yüzümden yalan söylemeni istemem. Gitme, seni kandırırlar. Bu imkansız, bana inan. O öğleden sonra annesine gitti. 23 numaranın kapısına gitti, zilini çaldı. Annesi anlamadan yüzüne bakıyordu. Evet, dedi. Ben Nora'yım anne, seni görmeye geldim. Ne bir gülümseme, ne sarılmak için açılan kollar, ne de içten bir karşılama. Kapıda duruyorlar, donmuş gibi bakışıyorlardı. Annesi içeri girmesi için bir adım bile gerilememişti. Nora ise girebilir miyim diye izin alacak değildi. Yine de konuştu. Nasıl olduğunu görmek için geldim. Bir de babam huzur evinde onu görmeye gitmemi ister mi diye soracaktım. Herkes için en uygun olanı yapmak istiyorum. Annesinin dudağı kıvrıldı. Ne zamandan beri kendini değil de başkalarını düşünmeye başladın dedi. Signora kımıldamadan eşikte duruyordu. Sakinliği buna benzer durumlarda daha belirgin olurdu. Bir süre sonra annesi geriye doğru bir adım atarak "Madem ki buradasın, bari içeri gir." dedi. Signora eski evlerinden birkaç tanıdık parça gördü. İyi tabakların ve ufak tefek gümüşlerin durduğu kapıları camlı büfe. Eskiden olduğu gibi bugün de içi görünmüyordu. Duvarlarda tek bir resim yoktu, kitaplık da boştu. Odanın en önemli eşyası ortada duran büyük televizyondu. Yemek masasının üstünde bir şişe portakal suyu vardı. Tek bir çiçek, hayatın zevkli olduğunu kanıtlayan tek bir işaret yoktu. Annesi oturmasını söylemediği için Signora yemek masasının yanındaki sandalyeye oturdu. Bu masada kaç kez yemek yenmiştir acaba diye düşünüyordu. Sonra kendine kızdı. 26 yıl boyunca hiç yemeğe misafir gelmeyen bir evde oturmamış mıydı? Belki de kalıtımla ilgili bir şeydir diye düşündü. Evi sigara dumanıyla doldurmaya can atıyorsun değil mi dedi annesi. Hayır anne, hiç sigara içmedim. Ben senin ne yaptığını ne yapmadığını nereden bilebilirim ki? Evet anne, nereden bilebilirsin? Sesi sakindi, hiç kavgacı değildi. Şimdi niçin geldin, tatil için mi? Yoksa başka bir şey mi var? Signora annesini deli eden o alçak sesiyle artık burada yaşamaya karar verdiğini, bir oda kiraladığını ve ufak tefek dikiş işleri yaptığını anlattı. Hayatını daha iyi kazanmak için daha iyi bir iş bulmayı ümit ediyordu. Annesinin oturduğu mahalleyi duyunca takındığı küçümseyen tavrı görmezden geldi. Sonra tepkisini beklemek üzere sustu. Ne oldu? O Mario muydu neydi? Sonunda seni sokağa mı attı? Adının Mario olduğunu pekala biliyorsun anne. Onunla tanışmıştım. Hayır, beni sokağa atmadı. Bugün eğer hayatta olsaydı ben hala oradaydım. Duyunca üzüleceğini biliyorum anne. Feci bir şekilde öldü. Dağ yolunda bir kazaydı. Ben de geri dönüp İrlanda'da yaşamaya karar verdim. Yine bir süre sustu ve bekledi. Koruyucun ölüp gittikten sonra herhalde orada kalmanı istemediler değil mi? Hayır, yanlış. Benim iyiliğimi istediler hepsi. Annesi yeniden küçümseyen bir ses çıkardı. Aralarına yoğun bir sessizlik çöktü. Annesi bu sessizliğe daha fazla dayanamadı. Yani şimdi sen o insanlarla o sitede mi yaşayacaksın? Yani kendi kanından, canından olan insanların yerine o işsizlerle, o canilerle mi oturacaksın? Senden bunu mu beklemeliydik? Bana bir yuva teklif etmen beni çok duygulandırdı anne. Ama birbirimize yabancı olalı o kadar yıl geçti ki Bu süre içinde ben de kendime ait bir yol çizdim. Eminim sizler için de aynı şey geçerli. Hayatımla ilgili hiçbir şey öğrenmek istemediniz. O bakımdan yaşamımdan söz edersem canınızı sıkacağımı çoktan anladım. Arada sırada gelip seni görebilirim. Babamı da beni görüp görmek isteyip istemediğini söylersin. Bu ziyaret etme teklifini giderken birlikte götürebilirsin. İşin doğrusu hiçbirimiz seni istemiyoruz artık. Buna inanmak istemiyorum. Hepinizle teker teker ilişkimi korumak istedim. Arka arkaya mektuplar yazdım. 6 kız yeğenim ve 5 erkek yeğenim hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Döndüğüme göre onları yakından tanımak isterim. Beni iyi dinle. Hiçbiri seninle ilişki kurmak istemiyor. Bu kadar yıl sonra birdenbire ortaya çıkıp her şeye kaldığın yerden devam edeceğini sanacak kadar delisin sen. Bari bir şeyler yapmış olsan, bir yerlere varmış olsan bir şey demezdim. Şu arkadaşım Brenda'ya bak. Güzel, bakımlı bir kadın. Evli, fevkalade bir işi var. Her annenin işte kızım diye iftihar edebileceği bir kız evlat. Senin gibi biri değil. Tabii Rita ve Helen de var dedi Signora. Bu kez yarı aşağılayıcı bir ses çıktı annesinden. Onların da bütünüyle tatmin edici evlatlar olmadıkları görülüyordu. Geri geldiğime göre belki arada sırada seni yemeğe çıkartabilirim anne. Veya çay içmeye birlikte şehre ineriz. Huzur evine uğrayıp babamın beni görmek isteyip istemediğini öğreneceğim. Bir sessizlik oldu. Annesinin kavrayabileceğinden daha fazlasını yaşamışlardı. Signora adresini vermemiş, sadece yaşadığı mahallenin adını söylemişti. Kardeşleri gelip onu bulamayacaklardı. Hiç suçluluk duymuyordu. Karşısında onu hiç sevmemiş, hiç iyiliğini istememiş biri vardı. Arkadaş olmaları, ilişki kurmaları için yalvardı. Onca yıl en ufak bir sıcaklık ve yakınlık göstermemiş bir kadın vardı karşısında. Gitmek üzere ayağa kalktı. Aman efendim, bu ne kendini beğenmişlik böyle? Başından geçenlerden sonra Dublin'de hiçbir erkeğin yüzüne bakmasını bekleme sakın. Boşanmanın serbest olduğunu biliyorum ama babanı o kadar üzdükten sonra senin gibi başka bir erkeğin artığı 50 yaşlı bir kadını isteyecek birini bulacağını sanma. Hayır, bulmayacağımı biliyorum anne. Benim o konuda hiçbir beklentim yok. Sana ufak bir not yazıp birkaç hafta sonra ziyaretine gelirim. Birkaç hafta mı? Evet anne. Belki bir pasta veya Beverly's'e kirazlı kek getiririm. Birlikte çay içeriz. Bakalım Rita ile Helen'e selam söyle. Onlara da yazacağımı söyleyebilirsin. Annesi ne olduğunu anlamadan kapıdan çıkmıştı. Birkaç dakika geçmeden kızlarından birini arayacağından emindi. Yıllardır yaşamlarında ne kadar dramatik ikinci bir olay olmamıştı. Hiç hüzün duymuyordu. O duyguyu yıllar önce yitirmişti. Suçluluk da duymuyordu. Şimdi en büyük sorumluluğu kendine karşı duyuyordu. İş bulmak, güçlü olmak ve akıllıca davranmak zorundaydı. Güzel kızlarını ne kadar çekici bulsa, asık suratlı olanlarını ne kadar korumak istese de kendini Sullivan ailesine bağımlı olmaktan kurtarmalıydı. Kendi kuşağının Dublin'deki en başarılı örneği olan Brenda ve Patrick'e yük olmaktan kurtulması gerekiyordu. O ince el işlerini her zaman alacaklarına emin olmadığı butiklere güvenemeyeceğini biliyordu. Bir çeşit öğretmenlik bulmalıydı. Hiç olmazsa temel İtalyanca öğretecek yeteneği vardı. Çok nitelikli olmamasının önemi yoktu. İtalyancayı kendi kendine öğrenen o değil miydi? Belki Jerry'nin okulundaki o adam, yani Tony O'Brien'in İtalya aşığı dediği adam. Belki o İtalyanca öğrenmek isteyen bir grup tanıyordu. Parası az da olsa önemli değil diye düşündü. O güzel dili konuşmaktan öyle mutlu olurum ki bu da bana yeter. Adı neydi? Bay Dune muydu? Evet evet, Dune'du adı. Sormaktan ne kaybederdi? İtalyancayı söylendiği kadar seviyorsa zaten Signora'dan yana olurdu. Okula giden otobüse bindi. Onun güzelim Vista del Monte'sinden, şu sıra yamaçlarından aşağı çiçek akan dağlarından ne kadar farklı bir yerdi. Burası beton avlusu, yıkıntıya benzeyen bisiklet barınağı, çöplerle dolu bahçesi ve boyaları dökülmüş binalarıyla hiç de iç açıcı görünmüyordu. Neden duvarların kenarına biraz yeşil sarmaşık dikmemişler diye düşündü. Signora bunun gibi devlet okullarının yeterince fon bulamadıklarını, bağış yapan zenginlerden yoksun olduklarını biliyordu. Bu durumda Jerry Sullivan gibilerinin neden okullarıyla iftihar etmedikleri meydandaydı. Latince hocası Bay Dune'u nerede bulacağını sorduğunda öğretmenler odasındadır dediler. Kapıyı vurdu. Karşısında bir erkek vardı. Kahverengi saçları dökülmeye başlamış, huzursuz bakışlı biriydi. Gömlekliydi ama sandalyenin arkasına asılı ceketi gözüne ilişti. Yemek saatiydi, diğer öğretmenler çıkmışlardı. Baydo'nun okulu korumaya üstlenmiş olduğu seziliyordu. Nedense yaşlı biriyle karşılaşacağını sanmıştı. Belki Latince öğretmesiyle ilgili bir şeydi. Oysa karşısındaki en fazla onun yaşlarında biriydi. Belki biraz daha genç. Günümüz ölçülerine göre ikimiz de yaşlı sayılırız diye düşündü Signora. Yeni bir işe başlayacak bir yaş değil, emekli olunacak bir yaş. Sizinle İtalyanca hakkında konuşmaya geldim Bay Dune dedi. Biliyor musunuz, bir gün birisinin kapımı çalıp bu sözleri söylemesini bekliyordum dedi Adam Dune. Birbirlerine gülümsediler. O andan itibaren arkadaş olacakları belliydi. Dağlara bakan pencerenin önünde yıllardır tanışıyormuş gibi konuşmaya başladılar. Adam Dune aklından geçen, hayal ettiği gece kurslarından söz etti ve o sabah aldığı korkunç haberi anlattı. Yetkililer bu kurs için gerekli fonu onaylamamışlardı. O halde iyi öğretmenler bulamayacaklardı. Yeni müdür kendi fonlarından ufak bir pay ayırmaya söz vermişti. Ama o para ancak sınıfları donatmaya, okulu hazırlamaya yeterdi. Adam Dune projeden tümüyle vazgeçmesinden korktuğu, şimdi ufak da olsa bir umut belirdiğini anlattı. Signora, Sicilya dağlarında uzun yıllar yaşadığını, sadece dili değil, İtalyan kültürünü de biraz öğretebileceğini söyledi. Örneğin İtalyan sanatçılar, heykeltıraşlar ve freskler konusunda bir kurs yapılamaz mıydı? Üç değişik konuyu kapsayan bir ders. Sonra İtalyan müziği, operası ve dini müziği konusunda diğer bir kurs yapılabilirdi. Sonra şaraplar ve yemekler de olabilirdi. Sebzeler, meyveler ve frutti di mare. Daha neler olabilirdi? Günlük konuşmalar, tatile gidenlere gerekli deyimler, sonra dili öğrenmek isteyenlere gramer ve gerçek İtalyanca dersleri. Gözleri pırıl pırıldı. Biraz önce kapıda duran uzun boylu, huzursuz insandan ne kadar da genç duruyordu. Adam koridorda çocukların gittikçe yükselen seslerini duydu. O bağırışmalar yemek teneffüsünün sona ermekte olduğunu belirtiyordu. Birazdan diğer öğretmenler odaya girecek, aralarındaki bu tılsım sona erecekti. O bunları söylemeden Signora aklından geçenleri anlamış gibi "Fazla kaldım, işiniz vardır ama buluşup bu konuşmamıza devam edebilir miyiz sizce?" diye sordu. "Dörtte çıkıyoruz, şimdi tam bir öğrenci gibi konuştum." Signora gülümsedi. "Okulda çalışmanın güzel yanı da bu olmalı, çocuklar gibi düşünüp genç kalmak." Keşke hep öyle olsa diye dedi Adam. Anutsia'da İngilizce dersi verdiğimde yüzlerine bakar, şimdi bilmedikleri bir şeyi ben anlatınca öğrenecekler diye düşünürdüm. Bu çok doyurucu ve güzel bir his. Ceketini giymeye çalışan, derse gitmek üzere odadan çıkmaya hazırlanan Adam Dune, kadını beğendiğini apaçık belli ediyordu artık. Signora, bir erkek tarafından beğenildiğini hissetmeyeli çok uzun zaman olmuştu. Anutsia da saygıyla bakılan biriydi. Mario'nun onu sevdiği, ona aşık olduğu kesin, kuşkuya yer bırakmayan bir gerçekti. Onu tüm kalbiyle sevmişti. Sevmişti ama hayranlık duymamıştı. Karanlık basınca yanına gelmiş, Signora'ya sarılmış, dertlerini açmıştı. Ama bakışlarında hiçbir zaman hayranlık duyduğuna dair bir belirti olmamıştı. Signora beğenilmekten hoşlanmıştı. Başka bir ülkeye beslediği hayranlığı, İrlandalılarla paylaşmak isteyen, iyilik dolu bu adamdan da hoşlanmıştı. Adamın korkusu, insanları eğitmek için düzenlediği kurslara yeterince para bulamamaktı. "Sizi okulun kapısında mı bekleyeyim?" diye sordu. Saat 4'te biraz daha konuşacak zaman buluruz. Zamanınızı almak istemem diye söze başladı Edundun. Yapacak başka bir işim yok. Signora her zamanki gibi açık sözlüydü. Kütüphanede beklemeye ne dersiniz? Memnuniyetle. Grup halinde çocuklar yanlarından ite kaka geçerken birlikte koridorda yürüdüler. Böylesine büyük bir okulda hep yabancı birileri olduğu için Signora çocukların ilgisini çekmiyordu. Şaşkınlıktan ağzı açık kalan Jerry Sullivan dışında. Tanrım, Signora dedi hayretler içinde. Merhaba Jerry diye yanıtladı Signora tatlı bir sesle. Sanki hep bu okuldaymış gibi konuşmuştu. Kütüphanede İtalyanca bölümünde kitapların listesini inceledi. Çoğu ikinci el. Adam Dune'un kendi parasıyla aldığını tahmin ettiği kitaplar. Ne kadar iyi bir adam diye düşündü. Heyecan dolu. Belki bana yardım eder. Sonra kendisinin de Bay Dune'a yardım edebileceğini düşündü. İrlanda'ya dönüşünden bu yana ilk kez rahatlamış hissetti kendini. Tırnaklarını eline batırmıyordu. Yaz güneşinin vurduğu pencerede kollarını açtı ve gerinerek esnedi. İtalyanca öğreteceğinden emindi. İtalya'yı düşünmeyeceğinden de emindi. Dublin'i düşündü. Derslere katılmak isteyenleri nasıl bulacağız? O ve Bay Dune, o ve Eden kendini toparladı. Hayal kurmaktan vazgeçmeliydi. En büyük kusuru buydu. Herkes böyle söylemez miydi? Hep delice fikirlerin peşinde koşar, gerçeği görmez derlerdi. 2 saat sonra Aiden Dune eşikte belirdi. Yüzü içten bir gülümsemeyle aydınlanmıştı. Arabam yok dedi. Herhalde sizin de yok değil mi? Cebimde ancak otobüs bileti alacak param var dedi Signora.